Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımıza tekrar birlikteyiz. Ben İlker Limon.
Ben Taner Karakuzu.
Yayınımıza hoş geldiniz.
Sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz hafta Balkanların ilk hatları olan Traklardan, İlyalılardan, Makedonlardan bahsettik. Yine bu minvalde Roma İmparatorluğu dönemi Balkanları ele almıştı. Bu hafta ise Balkanlarda Bizans dönemi üzerine konuşacağız. Bu doğrultuda İlker nasıl bir program bizi bekliyor?
Konuyu seçme nedenimiz günümüzde Balkanlarda yaşanan toplumsal, kültürel, siyasi dinamikler büyük ölçüde geçmişin mirası sonucunda karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Bizans dönemi de bu mirasın en kritik safhalarından birisidir. Gerek dini, gerek etnik, gerekse kurumsal yapıların bu dönemde büyük oranda şekillendiğini görüyoruz. Yani Bizans dönemini anlamanın Balkanları anlamada önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüz için bu programı yaptık.
Evet, özellikle Balkanların çok katmanlı yapısını anlamak için Bizans etkisini görmezden gelmek imkansız. Bugün Ortodoks kiliselerin konumu, Slav dillerinin yerleşik hale gelmesi, etnik toplulukların tarihi kökenleri pek çok konuda Bizans dönemi bize yön veren bir rehber niteliği taşır. O halde istersen yönetim ve strateji boyutundan başlayarak bölgenin geçirdiği dönüşümleri ele almaya başlayalım.
Tabii neden olmasın? Öncelikle Bizans İmparatorluğu Roma mirasını devralmış bir devlet olarak Balkanlarda sağlam bir altyapıya sahip olduğunu görüyoruz. Askeri ve idari bölgeler halinde teşkilatlandığı temalar sistemi Balkanlarda da uygulanmıştır. Bu sistem her bir temanın başına atanan askeri vali aracılığıyla bölgeyi kontrol etme üzerine programlanmış bir sistemdi.
Balkanların savunma hattı olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Konstantinopolis yani İstanbul'u kuzeyden ve batıdan gelebilecek saldırılara karşı korumak Bizans'ın öncelikleri arasında yer almıştır. Bundan dolayı Bizans yöneticileri bölgedeki Slav kabileleri, Bulgarlar ve diğer topluluklarla diplomasi, evlilik ittifakları veya askeri baskı yoluyla ilişki kurmuşlardır. Esasında imparatorlar bazen bu stratejilerin üçünü de aynı anda uygulamayı seçebiliyorlardı.
Buna bir örnek vermek istiyorum. Örneğin 9. yüzyıl ortalarında Bizans bürokrasisinin bazı Slav kabile reislerine Sembolon adıyla anılan özel cevherler ve altın mühürlü beratlar verdiği arkeolojik kazılar da ortaya çıkmıştır. Arşiv belgelerine göre de bu Sembolonlar reislerle imparator arasında sembolik bir bağ kurmaktaydı ve bunu temsil ediyordu. Genellikle resmi kayıtlarda da çok yer almasa da yakın dönemdeki epigrafik bulgularda da bu diplomasi biçiminin var olduğu doğrulandı.
Bu aynı zamanda Bizans'ın yerel yöneticileri kendi hakimiyet sistemine entegre etme yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin sadakati arttırmak için vergi muafiyetleri veya yerel ünvanlar sunmaları da bilinen bir uygulama olarak karşımıza çıkar.
Balkanlarda Bizans etkisinin en güçlü hissedildiği alanlardan biri de din, Taner. Ortodoks Hristiyanlığı Balkan coğrafyasına yayılması süreci ve bu büyük ölçüde Bizans misyonerlerinin çalışmaları sayesinde gerçekleştiği bilinmektedir. Örneğin Kiril ve Metodios kardeşleri Slav dillerini yazılı hale getiren alfabe çalışmaları bölgedeki Slav toplulukların Hristiyanlaşmasını hızlandırmıştı. Bu hususta neler söyleyeceksin?
Bu bahsettiğin hususun üzerine kilise organizasyonunun Bizans eliyle yapılandırılması, Balkanlarda dini hiyerarşinin de imparatorluğa bağlı olmasını sağlamıştır. Ancak yerel kiliselerin giderek özelleştiği dönemlerde söz konusu. Örneğin Sırp, Bulgar ve diğer ulusal kiliselerin ortaya çıkışını bu durumda örneklendirebiliriz. Bizans merkezi yönetimi bazen zor duruma bırakabiliyordu. Bu duruma bir örnekle açıklamaya çalışayım. Özellikle 10. yüzyıl sonlarında Ohri'deki kilise örgütlenmesi kısmen özel bir statüye kavuşmuştu. Bu statünün alınmasında Bizans İmparatoru 2. Basil yani Bulgar Kralı'nın Bulgar aristokrasisini kontrol altında tutmak istemesi önemli bir rol oynadı. Buna göre Ohri Psikoposu'nun atamaları Bizans Patriğine danışılarak onaylanacak ancak yerel dini törenlerde Slavca kullanımı serbest bırakılacaktı. Bu Latin kaynaklarında az çok yer alan yakın zamanda açığa çıkarılmış bir belgeden öğrenilmiştir. Bu doğrultuda İlker biraz da dil ve edebi hareketlerden bahsedelim.
Bizans döneminde Balkanlarda Yunanca idari ve resmi dil konumunu korumuştur. Slav dilleri de söz konusu dönemde gitgide kurumsallaşan bir yapıya sahip olmuştur. Slavcayı kilise dili olarak kullanma fikri başta tepki görse de zaman içerisinde bu pratik halka ulaşmanın bir yolu haline gelmiştir.
Aslında böylece Yunanca ve Slavca arasında bir etkileşim başladığını ifade edebiliriz İlker. Çeviri faaliyetleri ve edebi eserlerin geliştirilmesi bizlere zengin bir filolojik miras sunmakta. Preslav ve Ohrid gibi merkezlerde Yunanca'dan Slavca'ya çevrilen dini metinler Balkan münevver ortamını beslemiştir.
Kuşkusuz buna şöyle bir örnek de vermek gerekir. Bulgar Çarı Simon'un sarayında oluşturulan Altın Çağı kültür politikası kapsamında Yunanca edebi eserlerini Slavca'ya çevrilen bir edebiyat komisyonu söz konusuydu. Bu komisyonun üyeleri metinlerde Bizans ilahiyatçılarına ait yazıları hatta dönemin felsefi eserlerini Slavca'ya aktarıldığına dair kayıtlara da yeni yeni ulaşılmaktadır.
Bizans mimarisinin Balkanlardaki etkisi özellikle kiliseler ve manastır kompleksleri üzerinden izlenebilir. Kubbe, Revak ve Narteks gibi Bizans mimarisine özgü öğeler Balkan topraklarında yaygın bir biçimde kullanılıyordu.
Ayrıca surlar ve kamu binaları yine su kemerleri de dahil olmak üzere birçok altyapı yatırımı Bizans döneminde yenilenmiş ya da yeniden inşa edilmiştir. Roma dönemi kalıntılarının onarımında kullanılan teknikler burada da devam ettiğini görüyoruz.
Bunu bir örnekle zenginleştirir misin İlker?
Makedonya bölgesinde Bizans bürokrasisi tarafından inşa edilmiş küçük kalelerden söz edilmekteydi. Arkeologlar bunların büyük ölçekli kalelerden ziyade izleme ve erken uyarı sistemi olarak işlev gördüğünü yeni keşfetmiştir. Yükseklere inşa edilmiş bu küçük kalelerin duvarlarında dönemin garnizon askerlerine ait Yunanca ve yerel Slavca grafitiler bulunmuş ve bu da oldukça ilginç bir ayrıntı olarak bugün günümüze karşımıza çıkmaktadır.
Biraz da etnik yapı ve demografi üzerine konuşalım. Geçtiğimiz hafta zaten bunun üzerine yine durmuştuk. Balkan coğrafyası her zaman göçlerin, yerleşimlerin ve karışık etnik yapılara sahne olmuştur. 6. yüzyıldan itibaren Slavlar, ardından Avarlar, Peçenekler, Kumanlar gibi göçebe topluluklar Balkanlarda Bizans yönetimini sürekli zorlamıştı.
Tabii bu topraklarda bazıları Bizans ile barış anlaşmaları imzalayarak imparatorluğa uyum sağlarken bazıları da çatışma yolunu seçmişti. Slavların yerleşmesi ise Latin kökenli Vlak toplulukları ve Antik Trak nüfusu ile karışık bir demografik tablonun ortaya çıkmasına neden oldu.
Tam da bu noktada örnekle devam etmek istiyorum bu konu üzerinde. Özellikle Vlaklar üzerine değinelim. Bu doğrultuda 11. yüzyılda Bizans kayıtlarında Vlak kervanlarından bahsediliyor. Bunlar mevsimlik hayvancılık yapan yarı göçebe topluluklar. Doğrudan vergilendirilmesi oldukça zordu. Son dönemlerde yayınlanan bir Bizans kroniğine göre Vlaklar 1045'te vergi memurlarıyla çatışmış ve dağlık kesimlere çekilmişlerdir. Bu olay Bizans'ın yerel otoritesini zayıflatan küçük ama önemli bir başkaldırı hareketi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi İlker biraz da Balkanların Bizans dönemindeki Balkanlarda savaş, barış ve kısa süreli denge dönemlerinden bahsedelim. Bununla ilgili neler ifade edersin?
Balkanlarda Bizans için en büyük sorunlardan birisi de bölgede kurulan Bulgar Devleti'nin büyümesiydi. 7. yüzyılda Asparuh ile başlayan Bulgar Hanlığı 9. ve 10. yüzyılda güçlü bir rakip olarak Bizans'ın karşısında durmaktaydı. 1014'teki Kleidon Muharebesi'nde 2. Basil'in Bulgarları büyük bir yenilgiye uğrattığına şahit oluyoruz.
Bu doğrultuda İlker şunu da ifade edebilirim. Kör eden Basil lakabı da bu dönemde geliyor. Bu zaferin ardından Bizans, Bulgar Devleti'nin büyük kısmını kontrol altına aldı. Yine de kısa bir süre sonra 1185'te Asen ve Peter kardeşlerin isyanıyla 2. Bulgar İmparatorluğu kuruldu ve Bizans toprak kaybetti. Bununla ilgili bir misal var mı tarih belgelerde?
Tabii, hemen bunu aydınlatalım. Bu isyanın ardından Bizans ile Bulgarlar arasında 1201'de bir anlaşma imzalandı. Bu yazılı metinler çok kısıtlı olsa da yakın zamanda yayınlanan bir Bulgar kroniğinde ortaya çıkmış ve bu anlaşmanın Tuna üzerinden geçiş yapan Bizans tüccarlarının güvenliğini garanti altına aldığı ve bunun karşılığında da Bizans'ın da Bulgar topraklarındaki Ortodoks ruhbanlarının göreve devam etmesine izin verdiği yazmaktaydı. Bunu uzun yıllardır neredeyse hiç bilinmeyen bir protokol metninden öğrenmekteyiz.
Burada lafını bazla bölmek istiyorum İlker. Bu tip barış anlaşmaları Balkanlardaki etnik toplulukların ve devletlerin birbirleriyle alışverişte bulunabileceğini, sadece çatışma değil, karşılıklı yarara dayalı politikalarında zaman zaman devreye girdiğini gösteriyor.
Aslına bakarsan ben de burada bir şey söylemek istiyorum. Burada bir yerde de Bulgarların bölgedeki varlığının Bizans tarafından kabul edilme sürecini de bize gösterdiğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum Narizane.
Evet, net bir şekilde ben de sana katılıyorum. Bizans döneminde Balkanlarda öne çıkan isimlerle devam edelim. Bu doğrultuda İlker, bize neleri söyleyebilirsin? Hem Bizans hem Balkan halkları açısından önemli bu dönemde Bizans dönemindeki isimler kimlerdir?
Söz konusu dönemde hem Bizans hem de Balkan halkları açısından döneme damga vuran birçok isim var tabii ki. Bunlar gerek lider olsun, gerek din adamı, gerekse kültürel önderler olsun. Dediğim gibi birçok isim söz konusu. Bunların aralarında hem yerel yöneticiler hem de Bizans İmparatorluğu'nun da bulunduğunu biliyoruz.
O zaman Balkan kökenli olduğu düşünen ve Bizans'ı şekillendiren büyük bir imparatorla başlayalım. Birinci Justinianus yahut Justinian.
Tabii Justinianus, birinci Justinianus çok önemli bir figür. 6. yüzyılda hüküm sürmüş ve Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu'nun topraklarını genişleten bir hükümdar. Hem hukuk hem de mimari alanda reformlar yaptığını görüyoruz. Meşhur Corpus Juris Civilis, yani Justinianus'un kanunları, Avrupa hukukunun temellerini oluşturan metindir. Ayrıca Ayasofya gibi büyük projeler de onun döneminde gerçekleştiğini tarih kitaplarından öğrenmekteyiz.
Balkanlarla ilişkisi ise doğduğu yerin muhtemelen bugünkü Kuzey Makedonya sınırları içinde olması. Bu sebeple Balkan coğrafyasıyla organik bağları bulunan bir Bizans imparatoru olarak dikkat çekiyor.
Kuşkusuz, evet. Şimdi Taner, gelelim dini ve kültürel alandaki önemli isimlere. Kutsal kardeşler, yani Kiril ve Metodios, 9. yüzyılda Slav halklarının Hristiyanlaşmasında ve yazılı kültüre geçmesinde çok büyük etkileri vardı. Bunlar hakkında neler söyleyeceksin?
Aslında İlker, onların asıl başarısı Slav dillerini sistemli hale getiren ilk alfabeyi, yani Glagolitik alfabeyi geliştirmeleriydi. Daha sonra bu Krit alfabesine dönüştü. Bizans'ın misyonerlik faaliyetini Balkanlara taşıyarak yerel halklara bağ kurulmasını hızlandırmışlardır.
Bu çabaları kuşkusuz Bizans kültürünün Balkanlarda kökleşmesini de sağlamıştır. Dolayısıyla yalnızca dini alanda değil, dil ve edebiyat alanında da büyük yenilikler getirdiğini söylememiz doğru olacak.
Hatta Kiril alfabesi ile ilgili bugün hala Bulgaristan'da Kiril alfabesi veya Slavitelerin birçoğunda Kosova coğrafyada Kiril alfabesi kullanılıyor. Bu Orta Asya ülkelerinde de Kiril alfabesi kullanılıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan bir trendici haberle beraber Orta Asya ülkelerinin artık Kiril alfabesinden Latin ABC'sine döndüklerini duyduk. Bu Türk dünyası adına önemli bir gelişme. Bununla ilgili de ilerleyen günlerde bir program hazırlarız.
Bu bilgi için teşekkür ederiz Taner.
İlker, şimdi de Bizans'a uzun yıllar rakip olan Bulgar Devleti'ne uzanalım. 9. yüzyıl sonları ve 10. yüzyıl başlarında hüküm süren Çar 1. Simon'dan kısaca bahsedelim.
Olur. Büyük Simon diye de anılır. Çar Simon, 1. Simon. Hatta Bizans'a karşı kazandığı askeri başarılar ve yürüttüğü diplomasiyle Bulgar Hanlığı'nı bir imparatorluk iddiasına kadar götürmüş bir isimden bahsediyoruz. Kültürel anlamda da çok aktif bir şahsiyet olduğu tarihi kayıtlarda mevcuttur. Preslav Edebiyat Okulu'nun da kurucusu ve hamisi olarak görülmektedir.
Burada sözüne bir katkı sunayım. Bu okuldaki âlimler Yunanca'dan Slavca'ya pek çok metin tercüme etmişlerdir. Simeon döneminde altın çağ denilmesi de tesadüf değildir. Balkan coğrafyasında Slav kimliğinin güçlü bir şekilde şekillenmesinde önemli bir katkısı vardır.
Peki Taner, şimdi bir başka isimden bahsedelim. Çar Samuil'den bahsedelim. Çar Samuil 997-1014 yılları arasında hüküm sürmüş bir isim. Bulgar devletini Bizans'a karşı yeniden güçlendiren önder olarak kayıtlarda mevcut. Çar Samuil hakkında neler söyleyeceksin Taner?
İlker, Samuil döneminde özellikle Ohri merkezli bir yönetim söz konusu olarak karşımıza çıkıyor. Bizans İmparatoru 2. Basil ile yaptığı savaşlar çok meşhurdu. Kledon Muharebesi'nde ağır bir yenilgi almış. Ancak Balkanlar'da Bulgar varlığını epey bir süre ayakta tutmayı başarmıştır. Bu doğrultuda Çar Samuil hala Bulgar tarihinin önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Ayrıca Ohrid ve çevresinde kilise örgütlenmesi sağladığı da bilinmekte. Uzun süreli bir direniş göstermiş olması Balkanların Bizans yönetimine tam entegre edilmesini geciktirmiş ve bu sayede bölge tarihi bu manada farklı bir şekilde ilerlemiştir.
İlker, az önce de adını zikrettiğimiz 2. Basil'e şimdi geçelim. Namı diğer Bulgar Kran olarak adlandırılıyor. Uzun süren hükümdarlığı, yani 976 ile 1025 yılları arasında, yani bir 50 yıla yakın bir hüküm süresi olan İmparator 2. Basil, yani Bulgar Kran hakkında biraz konuşalım.
Özellikle 1014 yılında Çar Samuil'in ordusuna karşı kazandığı zaferle aslında ün kazanıyor bu şahsiyet. O zafer sayesinde Bulgarlığın büyük bölümünü kontrol altına alan kişidir.
Ancak İlker, İmparator 2. Basil genelde sert tedbirleriyle de tanınmakta. Ordularını yendikten sonra esir aldığı Bulgar askerlerinin gözlerini kör ettiği rivayet edilir bazı kaynaklarda. Böyle bir lakabı da oradan aldığı iddia ediliyor.
Tüm bunlar Balkan coğrafyasında hem korkuya hem de uzun vadede Bizans'ın geçici ama güçlü bir hegemonya kurmasına yol açıyor bu korku ortamı. Fakat bu hakimiyet Asen ve Petak kardeşleri isyanına kadar tam anlamıyla sürmedi diyebiliriz.
1185'te Bizans'a karşı isyan edip 2. Bulgar İmparatorluğunu kuran Asen ve Petak kardeşlere girelim istersen.
Olur. Bu isyan Bizans'ın Balkanlar üzerindeki egemenliğine önemli bir darbe vurmuştur. Özellikle Turnuva'yı merkez seçen bu yapılanma Bulgar yönetimini yeniden diriltmiştir.
Buna ek olarak şunu da ilave edelim. Diplomasiyle de uğraştılar. Hem diğer Balkan devletleriyle hem de Bizans içindeki muhalif çevrelerle temasları oldu. İsyanları bölgedeki güç dengesini tekrar değiştirdi ve Bizans'ın zayıflamasına önemli bir katkı sunmuştur.
Bir diğer önemli isme geçecek olursak bu da Stefan Nemanja'dır. Stefan Nemanja Sırp Büyük Prensidir. Bizans ile hem çatışma hem de işbirliği içinde bulunan bir isim olarak tarihte yer almıştır. Nemanja hakkında bize neler söyleyeceksin Taner?
İlker, Nemanja 12. yüzyılda yaşıyor. Sırp Devleti'nin temellerini güçlü biçimde atan isimlerden biri olarak Sırp tarihinde kabul görür. Sırbistan'ın siyasi birlik sürecini başlattığı ve manastır kurma faaliyetleriyle de tarih kitaplarında sıklıkla adı zikredilir.
Aynı zamanda söz konusu şahsiyet mimari ve dini açıdan da tarihe iz bırakmıştır. Bilhassa manastırlarda Bizans dilini, yerel Sırp sanatını harmanlayan yeni bir üslup ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda Balkan kültürel mirasına büyük katkı sunmuştur.
Son olarak Asen Hanedanı'ndan bir başka önemli isim olan Çar İvan Asen, yani 2. Çar İvan Asen 1218-1241 yılları arasında hüküm sürmüştü. 2. Bulgar İmparatorluğu'nun en güç dönemine ulaştıran hükümdar olarak kabul ediliyor özellikle Bulgar tarih kitaplarında.
Evet, onun döneminde Bizans'la, Latin İmparatorluğu'yla ve hatta Macar Krallığı'yla çok sayıda diplomatik temas, ittifak ve çatışma yaşanmıştır. Ekonomik olarak da Bulgar topraklarını canlandırdığı rivayet edilen bir kişidir.
Ben burada altın çizmek istediğim bir husus var. Özellikle Selanik'in ticaretinde Bulgar tüccarlara vergi indirimi sağlayan anlaşmalar bölge ekonomisi için dönüm noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Balkanlardaki farklı topluluklar arası işbirliğini bir süreliğine de olsa mümkün kılmıştır.
Kuşkusuz Balkanlarda bu tarz anlaşmalar az rastlanan örnekler arasında görülür. Kıymetli dinleyiciler, şimdi bir müzik arasıyla programımıza devam ediyoruz. Şükriye Tutkun'un sesinden Arda Boyları isimli türkü kulaklarınızda. Müzik aramızdan sonra tekrar birlikteyiz kıymetli dinleyiciler. Taner, bize bugünkü programı şöyle bir genel hatlarıyla özetler misin lütfen?
Tabii İlker. Balkanlardaki Bizans dönemi çok boyutlu ve katmanlı bir dönem olduğunu ifade ettik. Dini, kültürel, mimari, dilsel ve etnik açıdan bakıldığında günümüz Balkan kimliğinin oluşmasında bu sürecin izleri hala canlıdır. Bugünün siyasi ve toplumsal gerilimleri daha iyi kavrayabilmek için bu tarihi geçmişe derinlemesine bakmamız şart. Dolayısıyla Bizans-Balkan ilişkileri tarihi sadece akademik olarak değil, uluslararası ilişkiler ve bölgesel barış çalışmaları açısından da önemli bir referans noktası. Umarım bu program Balkanların Bizans dönemine dair yeni açımlar yakalamak isteyenlere yol gösterici olur.
Kıymetli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımız haftaya kaldığı yerden devam edeceğiz. Yani haftaya Balkanları konuşmaya ve tartışmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Esen kalın.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.